Ayrım 19 Kahveler Kitabı Salah Birsel Sayfa 293 Mütareke Yıllarında Kurtuluş Savaşı yıllarında ozanlar ve aydınlar yine Nuru Osmaniye ile Sultanahmet kahvelerinde toplaşırlar. Sultanahmet de tam köşedeki kahveyi canlandıran, orayı edebiyatçıların uğrağı haline getiren Hasan Ali Yücel olmuştur. Yücel buraya akademi adını verir. Yahya Kemal, Ahmet Hamdi Tanpınar, Nurullah Ataç, ressam Zeki Faik İzer, ressam Elif Naci, Ahmet Kutsi Tecer, Yunus Kanim Köni de buraya sık sık gelirler. Hilmi Ziya Ülken'le Emin Ali Çavlı, arkadaşları Servet de burada uzun felsefe tartışmalarına girişirler. Tanpınar'ın anlattığına göre Rıza Tevfik bir Ramazan gecesi bu kahvede büyük bir kalabalık önünde, kalabalığın çoğu kendi öğrencisidir, zeybek oynamış çeşitli taklitler yapmıştır. Hele satıcı ve Yahudi taklitleri büyük alkışlar almıştır. Bir günde Ataş'la dev yapılı bir öğrenci arasında kavga çıkar. Ulusal savaşı baltalamak isteyen hocaları yermeye kalkan bir tıp öğrencisi, Yahya Kemal'in adını da hainler arasına katınca Ataş adam akıllı köpürür. Delikanlıyla ağız dalaşına başlar. Tartışma o kadar ileri gider ki tıbbiyeli olanca ağırlığıyla Ataş'ın üstüne yürür. Ama Ataş direnmesinden bir parmak geriye gitmez ve o dillere destan pepeliğiyle üstüne yürüyen delikanlıya şunları söyler. Beni dövebilirsin ama gençliğin bunca sevdiği bir adam üzerine karşımda laf edemezsin. Faruk Nafiz, Yusuf Ziya, Orhan Seyfi, Enis Behiç, Hakkı Süha, Fuat Köprülü, İbrahim Alaaddin, İbnül Emin Mahmut Kemal, Osman Cemal Kaygılı, Hamamizade İhsan, Mükrimin Halil, Halil Nihat da zamanla buranın gediklisi olmuşlardır. Yusuf Ziya Ortaç buranın daha çok yazlık kahve olduğunu ve Sultanahmet Parkı'nın karşısında birkaç destekle ayakta duran tahta evin bitişiğindeki setin üzerinde bulunduğunu söyler. Doğrusu Sultanahmet Meydanı'ndaki kahvelerin tümü derme çatma şeylerdir. Ayasofya Hamamı'nın önündeki sıra kahveler de tahta barakalardan oluşmuştur. Bunlar eski adliye binası karşısındaki sebilden tutun da Ayasofya Camii'nin doğu kapısına dek duvar boyunca sıralanırlar. 1923 yılındaki adliye konağının yangınından önce daha çok mahkemelerde işi olanların doldurduğu bu kahveler yazın pek serin olur. Kahveciler Ayasofya Camii'nin öndeki ağaçlar altına arkalıksız hasır iskemleler atarlar, eshab-ı mesalih de bu yerden bitme tüneklerde afyonlarını patlatırlar. Kimi zaman caminin avlusu ile şadırvanın çevresi de iskemlelerle donatılır. Bekir Sıtkı Kunt, Hazreti Hızır Aleyhisselam adlı öyküsünde akasyaların bu kahvelere koyu bir gölge salıverdiğini ve asma dallarından süzülen rüzgarın püfür püfür estiğini anlatır. Nedir? Bu semt 1932 yangınından sonra saygınlığını iyiden iyiye yitirir. Ama 20. yüzyılın başlarında burası zaten tenhalaşmaya başlamıştır. Oysa Evliya Çelebi'nin yazdığına göre 17. yüzyılın ortalarında burası belli başlı seyir yerlerinden biridir. Biz Sultanahmet'e daha fazla oyalanmayalım da Ahmet Hamdi Tanpınar'ın yeni açıldığını haber verdiği divan yolundaki Yıldız Kahvesi'ne dalalım. Tanpınar'la Ahmet Kutsi Tecer'i orada baş başa buluruz. Ama dikkat, hava karardıysa onlar artık orada değildir. Rakılarını yudumlamak üzere kahvenin karşısındaki Şule Gazinosu'na, burası sonradan garaj olacaktır, süzülmüşlerdir. Şule Abdülhak Hamit ile Süleyman Nazif'in de uğrak yeridir. Kimi zaman Agah Sırrı Levent'te iki dirhem bir çekirdek orada rakılanır. Nedir Yıldız Kahvesi'ni aşağılarda Ebu Suud Caddesi ile Ankara Caddesi'nin birleştiği köşede konak tutmuş olan Yıldız Kıraathanesi ile karıştırmamak gerekir. Kaldı ki onun da adı Meserret Kahvesi'dir şimdi. Ona bu ara dokunmayalım. Ahmet Hamdi ile Ahmet Kutsi yanlarına Yunus Kazım Köni'yi de alarak kimi akşam Taksim Bahçesi yöresindeki Liman adlı bir lokantaya da postu sererler. O yıllarda açılan yeni Rus lokantaları da onları kendilerine çeker. Bunlardan birini bize mütareke yıllarında İstanbul'a gelmiş olan Fransız yazarı Paul Moran anlatacaktır. Yemek için Rus lokantalarına salık verdiler. Bir yarım düzine vardı. Kadınların garsonluk ettiği bu yerleri İstanbul'a sığınan Ruslar daha yeni açmışlardı. Beyoğlu Caddesi'ne dar sokaklardan birinin solundaki Feodor lokantasını gözüme kestirdim. İkinci katta basık bir odaya girdim. Gürültü, içki kokusu her yanı kaplamıştı. Bir duman bulutu odayı yatay olarak biçiyordu. Odaya girenlerin meydana getirdikleri esinti en ikonu hava boşlukları yaratıyordu. Tavana mavi ve mor lambalar asılmıştı. Bir Rus ressamının elinden çıkan duvardaki resimlerde abartılmış palmiyeler altında Moskovalıların başlarında gülünç feslerle dolaştıkları görülüyordu. Kadınlar maymun suratlı çalgıcılardan oluşan orkestranın sesine ayak uydurmuş dans ediyorlardı. Orkestradan önce de sırtında bir bluz, başında da kasket olan bir beyaz ayı violenseliyle gösteriler yapıyordu. Kiev tiyatrosunun eski sahne yönetmeni olan patronun kafası ise dumanın üstünde dalgalanıyordu. Patron 29 Temmuz 1914 günü Covent Garden Operası'nın locasında Şalyapin nasıl görünmüşse ve elinde kadehiyle Fransız Ulusal Marşı'nı nasıl söylemişse işte onun o haline benziyordu. Beden yapısı ise Haşet Alman ağında Rusya'yı anlatmak için çizilen Rus'un tıpkısıydı. Alt katta yüksek tavanlı salonda tatlı su franklerinden İngilizlerden ve pek çok da Rus'tan oluşan müşteriler vardı. Bunlar da iyisinden kafayı çekiyorlardı. Eskiden Çar'ın bale takımında çalışan patronun karısı ise boynunda bir dizi pembe inci, kürkünün içinde titreşerek kapıda gelenleri buyur ediyordu. Salondaki Macar orkestrasına gelince, o da çardaşlarıyla müşterilerin başlarına ipek kementler geçiriyordu. Ayakta durmaya alışkın olmadıkları için garson kızlar masalara çökmüşlerdi. Bunlar tabakları taşırken, yardımcılarına buyururken ya da müşterilerin buyruklarını dinlerken öylesine çalımlar yapıyorlardı ki gün görmüş oldukları şipşak anlaşılıyordu. Biraz ilerimdeki bir masada Yunan şampanyası içen müşteriler vardı. Bir karıştan daha yüksek bir teneke kutu içindeki havyarı da meze olarak kullanıyorlardı. Cafcaflı giysileriyle tatile çıkmış noterleri andıran bu içi geçmiş ve iğrenç müşteriler sakalı 10 gündür kesilmemiş birine şölen çekiyorlardı. Adamın sırtında üzerine rütbesinin işaretleri çengellenmiş bir pardüsü görünüyordu. Altın küpeleri omuzlarına kadar inen güzeller güzeli bir kadın ise şampanyanın buzluğuna tuz katıyordu. Arkası bana dönük yarı çıplak bir kadın ise pürüzsüz bir Fransızcı ile "Peki şimdi ne yiyoruz?" diye sordu. Bunu öyle büyüklenerek sormuştu ki ötekileri kadının konukları sandım. Ama ne yenileneceğine karar verildiği vakit kadın garsonu çağıracağına cebinden dip koçanlı bir defter çıkardı ve beline bağlı bir ipin ucundaki kalemle oraya istenilen şeyleri yazdı. O zaman anladım ki kadın hem konuk hem de garsondu. Türbedeki yeni şark kahvesi ise Yahya Kemal'in kahvesidir. Onun masasında çokluk dergahçılar da yer alır. Kimi zaman Süleyman Nazif, Osman Cemal Kaygılı da boy gösterir. Süleyman Nazif, Yahya Kemal'i Beyazıt'ta şimdiki Edebiyat Fakültesi'nin oralarda bir kebapçıya da götürür. Binde bir Abdülhak Şinasi Hisar da katılır onlara. Ama o titiz mi titizdir. Çatalla bardağı iyice gözden geçirdikten sonra garsona şöyle diyecektir. Şu çatalla bardağı bir kez daha yıkar mısınız? Buna Süleyman Nazif dayanabilir mi? Garson, lütfen suyu da yıkayınız. Dipnot, Yakup Kadri Karaosmanoğlu Gençlik ve Edebiyat Anıları adlı kitabında bu olayı Büyükada'daki bir pastaneye mal eder. Süleyman Nazif'in son nükteleridir bunlar. Hiç değilse saptanabilmiş olanları. Bütün yaşamı boyunca çevresindekilere batarya ile ateş etmiş ve kinim dinimdir demekten çekinmemiş olan Servet-i Fünuncuların bu İbrahim Cehdisi 1927 yılının ilk haftasında Nişantaşı'nın arka sokaklarındaki küçük bir evin daracık odasında demir bir karyola içinde ölü bulunacaktır. Doğrusu Süleyman Nazif İngiliz yazarı Oscar Wilde gibi dehasını yaşamına harcamış bir sanatçıdır. O keskin zekasını diliyle yazarları, siyasacıları sokmak yolunda çarçur etmiştir. Bir gün Abdullah Cevdet kendisine şöyle der. Aman bir dizgi yanlışına kurban gittim ki olur şey değil. Bir şiirimde vatanımın öksüzüyüm demiştim, öküzüyüm diye yayınlanmış. Süleyman Nazif o her zamanki çıngıraklı kahkahasını attıktan sonra Abdullah Cevdet'e buna dizgi yanlışı değil, dizgi doğrusu derler. Oysa Abdullah Cevdet onun için şöyle düşünür. İşte bir zeka ki baştan başa kendi kendisinin ustası, kendi kendisinin çırağı. Şiirlerinin hemen hiçbiri yoktur ki şebap yani gençlik sözcüğü bir kez olsun kullanılmış bulunmasın. Onun ilhamı sadece gençliktir. Şairlik ona değil, o şairliğe egemendir. Artisttir o. Onun gibi düz yazı yazan ise hiç çok değildir. Onun düz yazısı yüksek dağların başından, arkası kesilmeden dökülen büyük bir su ve köpük sütunu gibidir. Süleyman Nazif öldüğü vakit Abdullah Cevdet onun cenazesine gelmek büyüklüğünü de gösterir. Oysa o vakitler bu iki eski dost kanlı bıçaklıdırlar. Abdullah Cevdet daha sonraki günlerde sık sık Süleyman Nazif'in mezarını yoklamaktan da geri kalmaz. Bir gün yine böyle bir yoklama dönüşü bir toplulukta şunları söyler. Nazif'i yokladım, mezarının üzerine eğildim, uzun uzun konuştuk. Orada bulunanlardan biri, peki Süleyman Nazif bir şey söylemedi mi? Ercüment Ekrem atılır. Ne dediğini ben size söyleyeyim. Cevdet, bu günü birlik gelişini saymam, seni ille de yatıya beklerim. Meşrutiyetin ilanından sonra Yakup Kadri ile Şehabettin Süleyman, bir akşam Süleyman Nazif'i Moda'daki evinde denetledikleri vakit, Süleyman Nazif'in bu kez de Namık Kemal'i yerin dibine sokup çıkardığı işiterek donup kalacaklardır. Namık Kemal iyi ki bugünlere yetişemedi. Yoksa Abdülhamit'e takdim ettiği arızaların meydana çıkarılışı karşısında çok güç durumda kalırdı. Hem merhum Kemal Bey pek de bilinçli bir meşrutiyet yanlısı değildi. Mithat Paşa'ya yazdığı bir mektup bugün oğlu Ali Haydar Bey'in elindeki tarihsel belgeler arasındadır. Merhum bu mektubunda der ki, eğer meşrutiyet dediğiniz yönetim biçimi zerre tüma, dipnot bir damla birazcık anlamına, şeriata aykırı ise ben bu davaya hiç mi hiç katılmam. Süleyman Nazif Türkçüleri küçümsemek için dilinden şu sözü de hiç eksik etmez. Türemiş sıfatların hiçbiri ihtiva ettiği adın niteliğine malik değildir. Çiçekçi çiçek, kömürcü kömür olamayacağı gibi Türkçü de Türk olamaz. Nedir Süleyman Nazif bunu diline dolamadan önce, Hamdullah Supi de onu Türk ocağında kovmaktan beter etmiştir. Ama Hamdullah Supi'nin davranışı hiç de nedensiz değildir. O gün Süleyman Nazif Türk ocağındaki Mehmet Emin Yurdakul'un fotoğrafı üstündeki ''Haza min fadli Rabbi'' cümlesine herkesin dikkatini çekmiş ve şöyle demiştir. Görüyor musunuz, bu adamın karşınızdaki resmi neyi anlatıyor? Ben buraya kendi meziyet ve değerimden değil, Rabbimin büyüklüğünden ötürü konmuş bulunuyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse Süleyman Nazif'in övgüleri olsun, yergileri olsun sağlam bir temele oturmaz. O bugün yerdiğini yarın göklere çıkarır. Ama birini över ya da severken içtenlikten ayrılmaz. İnsanları da ya pek sever ya da hiç sevmez. Ama yurdunu her şeyin üstünde tutar. Onun uğrunda gözünü budaktan sakınmaz. Mütareke yıllarında yazdığı yazılar bunun canlı bir örneğidir. Hele 1918 yılında Hadisat gazetesinde yayınladığı Kara Bir Gün adlı yazısı belleklerden çıkacak türden değildir. Abdülhak Şinasi Hisar'ın anlattığına göre Fransız işgal komutanı Franche Espere yazıyı haber alınca o kadar öfkelenmiştir ki hem yazıyı yazan Süleyman Nazif'in hem de yazının yayınlanmasına izin veren sansürcü Aziz Hüdayi Bey'in hemen tutuklanıp kurşuna dizilmesi için buyruk vermiştir. Aretele efusileze! Süleyman Nazif'in 23 Ocak 1921'de Darülfünun Konferans Salonu'nda düzenlenen Pierre Loti gününde yaptığı konuşmada gözü pek bir yurtseverin konuşmasıdır. Abdülhak Şinasi Hisar bu konuşmayı da şöyle anlatır. Onun seslenişini duyan yüzlerce insan bu cümlelerle, bu sesle ruhları çağlamış, yıkanmış, bilinçleşmiş oluyordu. Bütün bir tarih, ulusal bir görgü, eski bir inancın geleneğiyle bütün bu insanlar, bütün vicdanlarıyla İstanbul'un ve yurdun özgürlüğüne, bağımsızlığına yeniden ermişler gibi coşuyorlardı. Bu tarihsel günde Süleyman Nazif bir ulusun bilincine karışan anlayışlı konuşmasında insanı kimi zaman da ozanların uzun ezan seslerini andıran geniş dizelerini duyurarak bir edebiyatçı olarak tarihsel bilincin gururuna ve şiirin dinsel tatlarına erdirmiş oluyordu. Tanpınar Yeni Şark Kahvesi'ne çokluk Hilmi Ziya Ülken'le gelir. Kimi zaman Nurullah Ataş, Mükrimin Halil, Osman Cemal Kaygılı da görünürler burada. Daha sonraki yıllarda divan yolunda Çemberlitaş'a geçince solda Karababa Sokağı'nın köşesindeki Diyarbakır Kahvesi de aydınları kendine çekmeye başlar. Burada Hamamizade İhsan, Kilisli Rıfat Başı çeker. Türk Dil Kurumu üyelerinden Şakir Ülkütaşır da sık sık gelir. Bir ara Suud Kemal Yetkin de dadanmıştır. Daha sonraları Şevket Rado da gelir. Kilisli Rıfat, şair Eşref'in adını dilinden hiç düşürmez. Onun bütün şiirlerini toplamıştır. Bu yüzden de İzmir'deyken Eşref onun için şöyle demiştir. Her padişahın bir vaka nüvisi olduğu gibi Kilisli Rıfat da benim zırva nüvisimdir. Cumhuriyet çağı divan yolu kahveleri arasında Adliye Kıraathanesi ile Bozkurt Kıraathanesi de sayılabilir. Bu ikinci kahveyi 1941-1942 yıllarında Cemil Meriç de arkadaşları süsler. Bozkurt kahvesi türbeden Beyazıt'a giderken köşe alanın alt katındaki İş Bankası şubesinin oralardadır. Divan yolu caddesinden Babali'ye dönerken sağ köşedeki pehlivanlı kahvede bu dönemin tanınmış kahvelerindendir. Kahvenin duvarlarında Kurt Dereli'den Çoban Mehmet'e deyin bütün büyük pehlivanların resimleri asılıdır. Beyazıt'tan Koskaya inerken belediye kitaplığı ile Beyazıt Hamamı aralığındaki kahvede çayıyla ün salmıştır. Buraya en çok Emin Ali Çavlı, Ali Nihat Tarlan, Mükrimin Halil, Halis Acar gelir. Beyazıt'ın ünlü bir kahvesi de Hukuk Fakültesi'nin sağ yanına düşen şehir kıraathanesidir. Buranın çayı da çok ünlüdür. Daha çok üniversite öğrencilerinin de oluştuğu bu kahveye Acem'in kahvesi de denir. Nedir? Şehir kıraathanesi sonraları yıkılmış, yerine üniversite kitaplığı yaptırılmıştır. Tanpınar bir de Beyazıt Aksaray yolunun başındaki bir kahveden söz ederse de adını vermez. Bu kahveyi de mütareke yıllarında Ahmet Hamdi ve öteki dergahçılara Yahya Kemal tanıtmıştır. Eskiden bir bakkal dükkanı olan kahveye kışın saz takımları doluşur. Yaz günleri Çubuklu ya da İstanbul'un öteki seyir yerlerinde dinledikleri fasılları Tanpınar'a arkadaşları burada dinlemek mutluluğuna ererler. Tanpınar'a göre fasılları İsmail Hakkı Bey yönetir. Hakkı Bey'in sesi dik ve gürdür. Selikası İstanbul'dur. Şarkıları çok ustaca olur. Haşim Halk Kahvelerinde. O yıllarda Yakup Kadri de moda ile Fenerbahçe'de görünür ama bu gezintilere Ahmet Haşim'le çıkar. Gezilere Haşim'in Kadıköy'lü sevgilisi de katılır. Kızla Haşim'in arası açıldıktan sonra ise bu akşam sefaları sona erer. Zaten o yıllarda Yakup Kadri kendini iyisinden siyasaya kaptırmıştır. Kendi deyişiyle koyu bir ulusçu olmuştur. İşinin gücünün dışında hep Türk ocağındadır. Yakup Kadri'nin vücut yapısı daha o yıllarda İngiliz H.G. Wells'in Ay'da yaşadığını anlattığı insanlara benzer. Ama artık söz bizim değil, Haşim'indir. Bizden milyonlarca defa daha gelişmiş, daha zeki ve daha bilgin olan Aylılarda, dima bizimki gibi kemikten bir muhafaza içinde olacak yerde yumuşak bir zar içindeymiş. Dima geliştikçe baş büyür. Öyle ki ta ilk Aylılardan beri o kürenin üstüne geçen bütün olayların tarihini kitapta yazı gibi dimağında toplayan büyük Aylı, bir küçük araba içinde götürülen büyük, titrek, beyaz bir baştır. Yakup Kadri'nin cılız bir vücut üstüne taşıdığı büyük başı, ince bir sap üzerine iri siyah bir haşhaşı andırır. Baş vücudu yiyip azaltmış gibidir. Yakup Kadri de yağ erimiş, kemik incelmiş ve vücut paha biçilmez ruhun etrafında ince altından örülmüş bir mahfaza haline gelmiştir. Onun büyük başına dünyanın güzellikleri kadife siyahlığında derin, kendi halinde ve aynı zamanda haşin iki büyük gözden geçer. Sesi sıtmadan yanan sesler gibi geniş, sıcak, tatlı ve şehvetlidir. Yakup Kadri modaya, özellikle de kuş diline 1908 yıllarından beri gelmeye başlamıştır. 1908'lerde ada şairi Tahsin Nahit de olur yanında. Ali Naci Karacan da kısa pantolonu ve bisikletiyle onların çevresinde fırıl fırıl döner. Nedir? Yakup Kadri Fenerbahçe'yi de çok sever. Orada sık sık dolaşmaya çıkar. Bu gezintilerde önünden geçtiği Belvi Otel ve gazinosuna da hep imrenerek bakar. Ama 1914 savaşından bir süre önce bir gün orada Haşim'le buluşarak gazinonun tadını çıkaracaktır. Belvü gazinası o vakitler Kadıköy'ün en gözde, en cazlı yerlerinden biridir. Fenerbahçe plajı burnunun dibindedir. Fenerbahçe çok eski yıllarda cuma ve pazar günleri konak arabaları, kira paytonları, tenteli çekçeklerle dolar. Yaya gezinenler de gırladır. Bunlar daha çok Fenerbahçe'den ayrılan trenle gelirler. Piyasa hava kararıncaya değin sürer. Kimileri de deniz hamamlarının ötesindeki selvileri, sakız ağaçlarının serinliğini yerler. Paralılar, kent soylular ise Belvü gazinosunda oturur, gelip geçenleri seyre koyulurlar. Fenerbahçe'de yabancıların, tatlı su Franklerinin evleri de pek çoktur. Onlar yazı burada geçirirler. Pazarları Belvü gazinosunda kimi zaman balo ve suare de verilir. O zaman bahçenin ve taraçanın her yanı renk renk bayraklar, kağıt fenerlerle donatılır. Ta kule dibinden Beyoğlu'ndan kalkıp buraya gezmeye gelmiş olan Yahudi kadınlar, Ermeni duduları, Levantenler ve Rum yozlar da içeri girip dans edenleri yakından görmek için can atarlar. Gazinonun mevsimi Mayıs ayında yapılan Gül Bayramı ile açılır. Katolik yetimlerinin barındığı Marabet Okulu'nun 8-12 yaşlarındaki kız öğrencileri beyaz giysiler içinde okulun yüksek duvarlarla örtülü kunt binasından çıkarlar, hep birden dualar okuyarak bütün Fenerbahçe'yi dolanırlar ve yollardaki insanlara gül ve papatya fırlatırlar. Kendi giysilerini de beyaz güller ve papatyalarla donatmış olan bu yavru kızlar sonra yine ağır ağır okullarına dönerler. Yakup Kadri'nin Bellevue gazinasında Haşim'le buluşması bir randevu üzerine olur. Yakup Kadri o zamana değin Haşim'le tanışmamıştır. Ama Servet-i Fiyun'unda Haşim'i göklere çıkaran bir yazı yazmış, Haşim de ona çengel atmak istemiştir. Piyale şairi kumral ve mavi gözlüdür. Yakup Kadri'ye göre beyaz, Abdülhak Şinasi İsar'a göre pembemsi tenlidir. Abdülhak Şinasi onun için şöyle der. Biraz seyreklenmiş ve gümüşlenmiş saçları, yüzünde bir Halep çıbanına benzeyen ama çocukluğunda geçirmiş olduğu bir kazadan kalma bir yara nişanesi bulunan, gençliğinde çıkmış resimlerinde güzel görünmeyen ama kendisini olduğundan daha çirkin sanan, canlı hareketleriyle kadınların çokluk hoş buldukları bir adamdı. Yakup Kadri Bellevue gazinasında arada bir Yahya Kemal'le de buluşur. Onunla birkaç bardak bira dikti mi kendini çok mutlu sayar. O yıllar Beyoğlu'nda bir Fransız lokantasında bifteğiyle şarabıyla yenen akşam yemeği de aynı mutluluğu verir Yakup Kadri ile Yahya Kemal'e. Yakup Kadri o yıllarda yani 1916-1919 Yahya Kemal'le pek dosttur. İktam gazetesinde yazdığı öykülerine karşılık aldığı 3-4 lirayı onunla birlikte harcamaktan çekinmez. Eski Milli Eğitim Bakanlarından Reşit Galip de sonraları Bellevue gazinosunu sevenler arasına katılacaktır. Doktor Galip İstanbul'a her gelişinde Bellevue gazinosunda kafa çekmeyi unutmaz. 1933 yazında bir akşamüstü yine burada demlenirken denizden bir çığlık işitmiş ve devrilen bir sandaldan denize düşen 3 kızın sularda çırpındığını görmüştür. Reşit Galip içkiyle kafası bir hayli dolu olduğu halde denize atlayıp 3 kızı kurtarmaktan kaçınmaz. Gelin görün bu hiç beklenmedik deniz safası onun hasta yatağına düşmesine ve bir daha toparlanamayıp yaşama gözlerini yummasına yol açacaktır. 1932 yazında Faruk Nafiz'de Bellevue'ye kapanacak ve yaz sonunda oradan Akın, Özyurt, Kahraman adlarında 3 manzum oyunda çıkacaktır. Ama bunları yazmak yolunda 25 kilo verdiği, CHP'den aldığı 500 liralık telif ücreti de zaten Bellevue'de yiyip bitirdiği için uzun yıllar bir daha oyun yazmaya yanaşmayacaktır. Yakup Kadri gibi fecri aticilerden olan Refik Halit de Fenerbahçe'de araba ile gösterişe biter. Bir gün dar ve kârı kadim bir konak landosuyla Yahya Kemal ile Fazıl Ahmet'i de oraya götürür. Orada başka arkadaşlara da rastlarlar. Bellevue gazinosunda da yerler içerler. Refik Halit konuşmasında hep şuna buna taş atmaktadır. Yahya Kemal bu gibi yergilerin gereksizliğine inandığı ve ancak zaman ve uzaya bağlı kalmayan yergilerden hoşlandığı için Refik Halit'in konuşmasına kayıtsız kalır. Oysa Refik Halit'le daha 2 gün önce tanışmışlardır. Nedir? Refik Halit de Yahya Kemal'in kendini umursamadığını anlamış, o da Yahya Kemal'e karşı birden bir soğukluk duymuştur. Bu 2 günlük arkadaşlıkla böylece sona erer. Refik Halit Fenerbahçe'ye sık sık geldiği halde Halit Vahri ve arkadaşlarıyla pek karşılaşmaz. Halit Vahri onu bir kez ordumuzun İstanbul'a girmesinden 2 gün önce Kadıköy vapuruna yetişmek isterken görmüştür. Hafif bir ahmak ıslatan çiselemektedir. Refik Halit yakasını kaldırmıştır. Halit Vahri bunun sinirlilikten gelme bir üşüme olduğunu düşünür. Damat Ferit'in Posta ve Telgraf Genel Müdürü Refik Halit tam bir pişmanlık içindedir. Kadıköy vapur iskelesinin karşısındaki Acem'in kahvesi de Ahmet Haşim'in kahvesidir. Haşim burada yazar olmayan kişilerle çene yarıştırarak çay, kahve ve nargile içmeyi çok sever. Kahvede rastladığı bu yabancı kişilerle kimi zaman tavla attığı bile olur. Abdülhak Şinasi İsar bu mahalle kahvesi dostlarının Haşim'e çok gerekli olduğunu yazar. Haşim'in bu arkadaşları onun şiirinin musikisini duymaz ve anlamazlar ama düz yazısını beğenirler. Hele Haşim'in tuhaflıklarına, birden köpürüp kızmasına, şunu bunu çekiştirmesine bayılırlar. Haşim her ozan gibi kahveleri çok sever. Ruhi Bağdadi'nin Bağdat'taki kahvelerden söz eden şiirini de dilinden düşürmez. Mecmu'u ehli zevke yine kahvehaneler, varır mı cesur seyrine yaran ne dindedir? Haşim birine kızdı mı onu yerin dibine geçirir. Hoşlandığı kişileri de göklere çıkarmaktan çekinmez. Birinci Dünya Savaşı günlerinde Falih Rıfkı'ya yazdığı bir mektupta onu düştüğü kuyudan başını uzatıp baktığı vakit görebildiği tek umut yıldızı olarak nitelendirdiği halde bir süre sonra ona Cibali İmamı'nın oğlu payesini yakıştıracaktır. Aynı şeyin tersini ise Süleyman Nazif'e uygular. Süleyman Nazif'i ilkin bir yaratılış yanılgısı olarak tanımlayacak, öfkesi geçtiği vakitte onu edebiyat bahçesine boy vermiş, görklü bir çınara benzetecektir. Haşim'in evindeki ayak yolu da bu gelip geçen öfkelerin bir tanığıdır. Haşim dostlarından birine kızdı mı, onun salonda asılı duran resmini alır, ayak yolunun duvarına asar. Kızgınlığı geçtiği vakitte resmi yine salondaki yerine taşır. Denilebilir ki salondaki dost resimlerinin hiçbiri bu ayak yolu sergisindeki sıralarını atlatamamışlardır. Bunların içinde birkaç kez sergilenenler bile vardır. Kara Osmanoğlu Haşim'in bu geçimsiz yanını şöyle anlatır. Haşim'in gözünde güzellikten başka bir şey yoktur. O dostlarını sever ama güzelliği daha çok sever. Hemen hemen herkesle takışmış olmasının nedeni budur. Peyami Safa yaşamının sonuna değin keskin kalemini ona saplamaktan bir an geri kalmamıştır. Nazım Hikmet de Haşim'in kendisine çatması üzerine Haşim'i rastladığım yerde döveceğim derdi. Haşim de bundan korkmuş cebinde tabanca taşımaya başlamıştı. Nedir bir süre sonra tabancanın cebinde patlayacağından da korkarak onu bir kenara atmıştır. Acem'in kahvesine Yakup Kadri Kara Osmanoğlu ile Salih Zeki de gelir. Zaten Haşim'in en yakın dostları da bunlardır. Salih Zeki Aktay'a Persefon şairi de denir. Bu Yunan mitolojisine hayranlığından ve konusunu Yunan mitolojisine alan şiirlerinden ötürü verilmiş bir addır. Salih Zeki bu şiirlere Tevfik Fikret'in Probetes'ini okuduktan sonra gelmiştir. Haşim ona Yunani şair de der ve şöyle bir fıkra anlatır. Bizim Yunani şairi bir ara adından ötürü Yunan casusu da sanmışlar ve yakalayıp bir armut ağacına asmışlardı. Ama armut ağacı dalından aşağı doğru sarkan Salih Zeki'nin vücudunu görünce ben böyle meyve vermem diyerek onu silkelemiş, bizim Salih Zeki de böylece postu kurtarmıştı. Salih Zeki uzun boylu, iri kemikli, gür kaşlı ve gür saçlıdır. Saçlarını arkaya doğru tarar, böylece geniş bir alnı olduğunu açığa vurur. Her söze de yavrum sözcüğüyle başlar. Bu yüzden ona yavrum Salih Zeki diyenlerin sayısı az değildir. Acem'in kahvesine Reşat Nuri, Mahmut Yesari de düşer. Mahmut Yesari daha çok Reşat Nuri'ni üstelemesiyle gelir. Çünkü o meyhane meyhane dolaşmayı daha akıllıca bir iş sayar. Ama kahveye geldiği vakit o da Reşat Nuri'ye zorla nargile içirir. 1920-1925 yılları arasında Fahri Celal, Halit Fahri, Haşim Nahit de bu kahveye dadanır. Ahmet Haşim'le Haşim Nahit'in arkadaşlığı yoktur. Ama ötekiler onları birbirinden ayırmak için Ahmet Haşim'e Haşim-i Aruzi, Haşim Nahit'e de Haşim-i Hecai derler. Haşim Nahit de Haşim gibi çabucak küser. Ama Haşim Nahit'in öfkesi sadece 24 saatliktir. O yıllarda kahveye sık sık damlayanlardan biri de Tahir Nadi'dir. Tahir Nadi o sıralar Halit Fahri ile Kadıköy Lisesi'nde ders verir ve öğleyin dersten çıkar çıkmaz öğle namazına yetişir gibi buraya koşar, nargilesine yapışır. Tahir Nadi o yıllarda Halit Fahri için bir yergi de yazmış ve şiiri küllükte herkese okumuştur. Halit Fahri Tahir Nadi'ye rastlayınca bunun nedenini sorar, o da benim için alaylı bir yazı yazmış, bir de karikatürümü yaptırtmışsın. Oysa yazıyı yazıp karikatürü yaptırtan Yusuf Ziya'dır. Halit Fahri bunu anlatıncaya kadar akla karayı seçer. Ama Tahir Nadi işi kavrayınca küçük bir değişiklikle yergiyi Yusuf Ziya'nın üstüne çevirir. Halit Fahri içinde bir övgü kaleme alır. Haşim 1923-1926 yılları arasında Mihran'ın kahvesini de şenlendirir. Kadıköy iskelesinden çıkıp çarşıya saparken sol köşededir kahve. Sonradan çarşının dibine taşınan kahveye devrik cümleyle yazan Doktor Rusçuklu Hakkı da gelir. Reşat Nuri de hiç eksik olmaz. Mahmut Yesari ise arada bir uğrar. Yavrum Salih Zeki ile fizikçi Refik de buranın gediklilerindendir. O zamanlar Güzel Sanatlar Akademisi'nde Haşim'in öğrencisi olan ressam Hamit Görel'e de sık sık boy gösterir. Görel'e bir gün Haşim'e bir tablo armağan etmiş, Haşim de bunu Yakup Kadri'ye aktarmıştır.